Ayrım 12, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 110. 10. Bölüm. Yılın ilk günü Casa Alpina'nın üstündeki dağlar bir metrelik kar örtüsüyle kaplanmış, bir günlük durgunluktan sonra yeniden bir metrelik kar yağmıştı. O kadar çok kar vardı ki kaçışlara ancak Ocak ayının ikinci haftası devam edilebildi. Pino lastik botlarını giydikten sonra kardeşiyle birlikte Musevilere, düşen pilotlara ve 8 kişilik sığınmacı gruplarına rehberlik etmeye devam etti. Tito'nun Passo Angelogo'yu kullanmaları konusundaki uyarılarına rağmen yola çıkacakları günleri ve saatleri sürekli değiştirip sonrasında da Madesimo'ya giden kuzey rutasını kayaklarla dönerek Val di Lei'ye giden daha aşamalı güney yoluna sadık kaldılar. Sistem 1944 yılının Şubat ayının başlarına kadar düzgün bir şekilde çalıştı. Fener Campo Dolcino'daki papaz evinin üst penceresinde parladığında öküz arabalarındaki samanların altında saklanan bir grup sığınmacı Madesimo'dan geçerek Casa Alpina'ya geldiler. Oradan Pino'yu ya da çocuklardan birini takip ederek Gruppera üzerinden İsviçre'ye vardılar. Ayın ilk günleri sersem sepelek çoban kulübesine gelen Pino, duvara bir not iliştirildiğini gördü. Üzerinde şöyle yazıyordu: "Son uyarı." Pino notu sobaya atıp bunu içine istiflenmiş odunu yakmak için kullandı. Sobanın kapağını kapadıktan sonra daha fazla odun kesmek için dışarı çıktı. Tito'nun etrafını çevreleyen geniş alp tarlalarından onu dürbünle izliyor olmasını ve Pino'nun ona karşı geldiğini görmesini. Kulübenin kapısında gök gürültüsünü andıran bir patlama meydana geldi. Pino kendini karların içine attı. Uzun bir süre korku içinde titredikten sonra kalkıp içeri bakmak için yeterli cesareti topladı. Soba tanınmaz haldeydi. Bombanın ya da el bombasının ya da sobanın içine her ne konduysa onun şiddetiyle sobanın ocak kısmı paramparça olmuş, etrafa saçılan ısınmış metal parçaları taş yapıyı sarsıp küçük bıçaklar gibi kirişlere ve doğramalara saplanmıştı. İçin için yanan korlar çantasında delikler açmış, saman yatağı yakmıştı. Her ikisini de taşa doğru sürükleyip söndürürken kendini çırılçıplak ve korunmasız hissediyordu. Tito kulübenin sobasına bomba koyduysa bu onu vurmak istediği anlamına geliyordu. Pino kayaklarını takarken birinin onu nişan aldığı hissini başından atmaya çalışarak çantasını sırtlandı ve kayak sopalarını eline aldı. Kulübe artık onun için bir sığınak değildi ve güney rotası da yürünebilir bir rota olmaktan çıkmıştı. "Tek bir yol kaldı," dedi Pino o akşam. "Çocuklar bormuyor kardeşim. Başyapıtlarından bir başkasını yeni ziyaretçilerle birlikte yerken o da Rahip Rey ile konuşuyordu. Biriken kar gittikçe yükseldiği için bir noktadan sonra o rotayı kullanman kaçınılmaz olacaktı," diye yanıtladı Rahip. "Tepenin sırtı kardan arındırılacak ve dağda yürümek en iyisi olacak. Yarından sonra yeniden Mimo ile buradan çıkar, ona yolu öğretirsin." Pino krateri geçidi ve Gruppera kayalığının altındaki halat geçişi kat etti ve anında içine kurt düştü. Bu şartlar altında atacağı yanlış bir adım ölüm demekti. Rahip Re ziyaretçileri işaret ederek, "Bu genç aileyi ve keman kutusu taşıyan kadını götüreceksin. Kadın eskiden La Scala'da çalıyormuş," dedi. Pino şaşkın gözlerle etrafına bakarken ilk bombardıman gecesi annesiyle babasının partisinde gördüğü kemancıyı hemen tanıdı. 30'larının sonunda 40'larının başında olduğunu biliyordu ama yaşlı ve hasta görünüyordu. Adı neydi ki? Gruppera ile ilgili düşüncelerini aklından çıkardı. Mimo'yu da yanına alarak kemancıya doğru yürümeye başladı. "Bizi hatırladın mı?" dedi Pino. Kemancı onları tanımamış gibiydi. "Annemiz ve babamız Portia ve Michele Lella," dedi Pino. "Via Monte Napoleone'de bulunan eski evimizdeki bir partiye gelmişsiniz." "Ve bana etrafında olup bitenleri göremeyen küçük bir çocuk olduğum için La Scala'nın önünde bağırmıştınız," dedi Mimo. "Haklıydınız." Kadının yüzünde ufak bir gülümseme belirdi. "Aradan çok zaman geçmiş gibi." "İyi misiniz?" diye sordu Pino. "Sadece midem biraz bulanıyor," dedi kemancı. "Yükseklik. Daha önce hiç bu kadar yükseğe çıktığımı sanmıyorum. Rahip Re buna birkaç güne alışacağımı söylüyor."
"Size nasıl hitap ederim?" diye sordu Mimo. "Kimliğinizde ne yazıyor?"
"Elena. Elena Napolitano. Pino kadının elindeki alyansı fark etti. Kocanız Bay Napolitano burada mı? Kadın ağlamak üzere gibiydi. Kollarını karnına doladı ve öksürdü. Evimizden kaçarken Almanları kendi peşine taktı. Onlar kocamı Binario 21'e götürdü. O da ne diye sordu Mimo. Milano'da yakaladıkları her Musevi'yi götürdükleri yer. Gardaki peron 21. Onları öküz arabalarına koyuyorlar ve ortadan kayboluyor. Kim bilir nereye gidiyorlar, geri dönmüyorlar. Gözyaşları yanaklarından süzüldü, dudakları saf duygularla titredi. Pino Meina'daki katliamı, Nazilerin göldeki Musevileri makineli tüfekle nasıl taradıklarını düşündü. Kendini kötü ve çaresiz hissetti. Kocanız cesur bir adammış. Bayan Napolitano ağlayarak başını evet anlamında salladı. Cesurdan da öteydi. Sakinleştikten sonra mendiliyle gözlerine dokundu ve boğuk bir sesle konuştu. Rahip Re, ikinizin beni İsviçre'ye götüreceğini söyledi. Evet ama kar bu durumdayken pek kolay olmayacak. Hayatta yapmaya değecek hiçbir şey kolay değildir dedi kemancı. Pino kadının siyah ayakkabılarına baktı. Buraya bu ayakkabılarla mı tırmandınız? Ayakkabılarımı bebek battaniyesi parçalarına sardım. Parçalar hala duruyor. İşe yaramazlar dedi Pino. Gittiğimiz yerde hiçbir işe yaramazlar. Sahip olduğum tek ayakkabı bunlar dedi kadın. Size çocuklardan bir çift bot bulalım. Kaç giyiyorsunuz? Bayan Napolitano ayakkabı numarasını söyledi. Öğleden sonraya kadar Mimo bir çift bot buldu ve su geçirmemesi için botu bir çam katranı ve yağ karışımıyla ovaladı. Giysisinin altında yün donunu giymesini, üstüne bir palto almasını, başına yün bere ve eline de tek parmaklı eldiven geçirmesini söyledi. İşte dedi rahiple omuzlar ve baş için kesilmiş delikleri bulunan beyaz bir yastık kılıfı uzatarak, bunu giyin. Neden diye sordu Bayan Napolitano. Yürüyeceğiniz yolun birçok kısmında gizlenecek yeriniz olmayacak. Vadiden biri koyu renkli giysilerinizi görebilir. Ama bunu giyerseniz karın içine karışırsınız. Bayan Napolitano'ya D'Angelo ailesi, baba Peter ve anne Lisa, 7 yaşındaki Anthony ve 9 yaşındaki ablası Judith eşlik edecekti. Abruzzilerdi ve hayatları boyunca çiftçilik yapıp Roma'nın güneyindeki dağlara tırmandıkları için fiziksel olarak bu yolculuğa uygundular. Oysa Bayan Napolitano hayatının büyük bir kısmını iç mekanlarda keman çalarak geçirmişti. Milano'nun her yerine yürüdüğünü, tramvaya nadiren bindiğini söylemişti. Ama Pino, Casa Alpina'daki nefes alışverişlerinden tırmanışın onun için ve kendisi için tam bir çile olacağını anlamıştı. Nerede sorun çıkabileceğini düşünüp durmak yerine Pino ihtiyaç duyabileceği her şeyi düşünmeye çalıştı. Bormio kardeşten fazladan 9 metre halat aldı ve bu halatı Mimo'nun kendi çantasına, buz baltasına, batonlarına ve kayaklarına ek olarak palaska gibi omzuna taktırdı. Pino zaten ağır olan çantasına birçok karabina, bir buz baltası daha, kramponlar, kayaklar, tırmanış derileri, batonlar ve bir avuç dolusu dağcı kazığı ekledi. Sabah 2'de yola koyuldular. Yarım ayın ışığı karın üzerinden fenere ihtiyaçları olmayacak yeterlilikte yansıyordu. El değmemiş karın içine gömülerek sırta ulaşmak çok zor olduğu için yola erken saatte çıkmak tam bir kabustu. Ama önceki öğleden sonra rahip Re, Casa Alpina'daki bütün çocukları tepeye yollamış, çocuklar 122 metre tırmanıp inerek her yerde bot izi bırakmıştı. Kalçasındaki kronik ağrıya rağmen rahip yolun büyük bir kısmını düzleştirmişti. Sonuç Gropera'nın doğrudan batı tarafına çıkan pürüzsüz bir patikaydı. Bayan Napolitana'nın hayatını da muhtemelen bu kurtarmıştı. Yanında yalnızca kutusunda taşıdığı o çok sevdiği kemanı da olsa ilk bayır onun için uzun ve zordu geçmişti. Sık sık duruyor, soluklanıyor ve iki eliyle kemanına sarılıp yola devam etmeden önce başını iki yana sallıyordu. Bir saate yakın süren tırmanış sırasında Pino işte böyle çok iyisiniz. Biraz daha dayanın sonra biraz dinlenebiliriz gibi onu cesaretlendirecek cümleler dışında çok az konuştu. Pino bundan daha fazlasının bir işe yaramayacağını hissediyordu. Bu puro dükkanı sahibinin dikkatini dağıtarak psikolojik engellerini yıkmaya benzemiyordu. Bayan Napolitano basit bir şekilde bu kadar zorlu bir tırmanış için gereken fiziksel özelliklere sahip değildi işte. Pino onun arkasından dağa tırmanırken yeterince cesur ve iradeli olması için dua etti. Gittikçe derinleşen kar ve yarıklar çukurdaki kayalık araziyi iyice tehlikeli kılmıştı. Ama Pino'nun yardımlarıyla kemancı hiç sorun yaşamadan çukuru geçmeyi başardı. Fakat keskin sırtın kuyruğuna vardıklarında Bayan Napolitano titremeye başladı.
''Bunu yapabilir miyim bilmiyorum.'' dedi. ''Belki de kardeşinle birlikte geri dönsem iyi olur. Böyle diğerlerinin de yolunu kesmiş oluyorum.''
''Kaza Alpina'da kalamazsınız.'' dedi Pino. ''Birinin orada uzun süre kalması çok tehlikeli.'' Kemancı tek kelime etmeden arkasına döndü, midesini sıkı sıkı tutup kustu.
''Bayan Napolitano.'' dedi Pino.
''İyiyim.'' dedi kemancı. ''Geçecek.''
''Hamile misiniz?'' dedi Bayan D'Angelo karanlığın içinden.
''Bir kadın bunu her zaman anlayabilir.'' dedi Bayan Napolitano soluk soluğa.
''Hamile mi?''
Pino'nun omuzları kurşun gibi ağırlaşmıştı. ''Aman Tanrım, bebek mi? Ya?''
''Bebeğin için tırmanmalısınız.'' dedi Bayan D'Angelo, Bayan Napolitano'ya. ''Geri dönmeyin. Bunun ne anlama gelebileceğini biliyorsunuz.''
''Pino!'' diye fısıldadı kardeşi ardından oluşan uzun bir sessizlikten sonra.
''Onu geri götürebilir, yüksekliğe alışmasını sağlayabilirim.''
Pino bunu tam kabul edeceği sırada Bayan Napolitano ''Tırmanacağım.'' deyiverdi.
''Ya rakip onu ve bebeği de ele geçirirse?''
Pino kendini durdurdu. Korkunun beynini ele geçirmesine izin veremezdi. Korkunun burada yeri yoktu. Düşünmeliydi ve özellikle de sağlıklı düşünmeliydi. Bunu kendine defalarca söyledikten sonra Mimo'dan ikinci bir halat alıp Bayan Napolitano'nun koltuk altlarından geçirerek halka yaptı. Sonra tepenin kuyruğuna doğru tırmandı. Arkasından gelen Mimo ile birlikte kemancıyı sırta doğru çekti. Bu zor iş kadının elinde tuttuğu keman kutusunu Mimo'ya vermemesiyle daha da zor bir hal almıştı.
''Kemanınızı bırakmak zorunda kalacaksınız.'' dedi Pino halkayı çözerken.
''Asla.'' dedi kadın. ''Kemanım her zaman benimle kalacak.''
''O halde izin verin onu ben taşıyayım. Çantamda ona bir yer bulurum ve İsviçre'ye ulaştığımızda size geri veririm.''
Ay ışığının altında kadının bu fikri kafasında evirip çevirdiğini görebiliyordu.
''Giderken ellerinizin ve ayaklarınızın serbest olması gerek.'' dedi Pino. ''Kemanı tutmaya devam ederseniz bebeğinizin hayatını tehlikeye atmış olursunuz.''
Bir anlık duraksamadan sonra kadın kemanı Pino'ya uzattı.
''Bu bir Stradivarius.'' ''Elimde bir tek bu kaldı.''
''Ona tıpkı babamın yapacağı gibi göz kulak olacağım.'' dedi Pino. Keman kutusunu çantasının kapağının altına bağlarken. Hemen arkasından Pino D'Angelo ailesinin çocuklarını bütün bu sürece sanki büyük bir maceraymış gibi yaklaşıyorlardı yanına çekti ve sonra sıra bu fikri destekleyen ebeveynlerine geldi. Her sığınmacı grubunda olduğu gibi Pino bir kez daha herkesi birbirine bağladı. Bayan Napolitano Pino'nun tam arkasındaydı ve onun arkasında Bayan D'Angelo, çocuklar, Bay D'Angelo ve en sonunda da Mimo vardı. Tepeye tırmanmaya başlamadan önce küçük çocuk sızlanmaya ve ablasına sataşmaya başladı.
''Kesin şunu.'' diye fısıldadı Pino sert bir tavırla.
''Kimse burada bizi duyamaz.'' dedi Anthony.
''Dağ bizi duyabilir.'' dedi Pino terslenerek. ''Çok ses çıkarırsan dağ uyanır ve battaniyesinin altında kıpırdanmaya başlar. Sonra da yolladığı çığlığlar hepimizi yutar.''
''Dağ bir canavar mı?'' diye sordu Anthony.
''Ejderha gibi.'' dedi Pino. ''Dikkatli ve sessiz olmalıyız. Çünkü şu an pullu sırtını tırmanıyoruz.''
''Başı nerede peki?'' diye sordu Judith.
''Üstümüzde.'' dedi Mimo. ''Bulutlarda.''
Çocuklar bu duyduklarından hoşnut görünüyordu. Grup yeniden yola koyuldu. Zorlu rotayı son tırmanışı bir saat bile sürmemesine rağmen şimdi neredeyse iki saatini almıştı. Kratere vardıklarında saat sabahın 4:30'uydu. Pino dağın neredeyse dikey olan yüzündeki oyuğu görebiliyordu. Ama oraya tırmanacaklarsa ayınkinden daha güçlü bir ışığa ihtiyacı vardı. Karbür lambanın içine su koyup hızla hazneyi dolduran buharı içeri mühürlemek için kapağını sıkıca kapadı. Bir dakika bekledikten sonra gaz vanasını gevşetti ve çakmağa bastı. İkinci denemesinde incecik mavi bir alev yandı. Bu krateri aydınlatmaya yetmiş, onları bekleyen zorluğu gözler önüne sermişti.
''Aman tanrım!'' diye söylendi Bayan Napolitano. ''Aman tanrım!''
Pino elini kemancının omzuna koydu. ''Göründüğü kadar kötü değil.''
''Göründüğünden daha kötü.''
''Hayır değil. Eylül'de kaya çıplakken daha kötüydü ama her iki taraftaki buzu görüyor musunuz? Buz krateri daraltıp daha tırmanılabilir bir hale getirdi.''
Pino kardeşine baktı. ''Bu biraz zaman alabilir ama basamak keseceğim. Islık çalıp baltaları sana attığımı duyana kadar onları hareket ettir ve sıcak tut. Sonra Bay D'Angelo'yu bağlayıp yukarı yolla. Burada onun gücüne ihtiyacım olacak.'' En son olarak da sen geleceksin.
Mimo ilk kez sonuncu olmaya karşı gelmedi. Pino grup halatından ayrıldı, çantasını bıraktı ve kramponlarını giydi. Mimo'nun halatını palaska gibi omzuna bağladı. Hem kendi hem de Mimo'nun buz baltasını aldı ve dua ettikten sonra tırmanışa geçti.
Sırtı dağa dönükken kendine aşağıya bakmamayı hatırlattı. Sonra dengesini sağlamak için kramponlarının keskin dişleriyle yere sıkı sıkı bastı. Yukarı uzandı ve baltalarının ucunu buz kütlesine sapladı. Her yarım metre ilerlediğinde durdu, diğerleri için dikkatli bir şekilde düz noktalar kesti. Bu insanı delirtecek kadar yavaş bir işti ve ne kadar yükseğe çıkarsa Campo Dolcino'nun üzerindeki ışıkları birer birer fark ediyordu. Dürbünü olan birinin buz kraterinin içinde yanan madenci lambasını görebileceğini biliyordu. Ama başka seçeneği yoktu. 40 dakika sonra Pino kanter içinde balkona ulaştı. Lambasını açık tutarak son tırmanışında bir kayaya kalktığı kazığa karabinasını bağladı ve halatın ucunu karabinadan geçirdikten sonra kendi ağırlığıyla test etti. Çapa bu testi geçti. Pino buz baltalarını ve kramponlarını halata bağladıktan sonra kraterden aşağı sarkıttı. Dakikalar sonra kardeşinin ıslık çaldığını duydu ve halatı geri çekti. Bay D'Angelo 15 dakika sonra balkona çıktı. İkisi birlikte oğlunu, kızını ve karısını da hızlı bir şekilde yukarı çektiler. Pino Bayan Napolitano'nun daha buzlu yarığa girmeden korku içinde inlediğini duyabiliyordu. Önünü görmesi için madenci lambasını yere doğru indirdi. Bu ilave ışık hamile kemancının korkusunu derinleştirmekten başka bir işe yaramamış gibiydi. Baştan ayağa titreyerek buz baltalarını aldı ve kramponlarının üstünde kratere doğru pat pat yürüdü.
''Önce sağ el'' dedi Mimo. ''Pino'nun düzelttiği yere sıkıca vurun.''
Bayan Napolitano kendisine söyleneni gönülsüzce de olsa yaptı ve bütün ağırlığını vermesine fırsat kalmadan balta yerinden çıktı.
''Yapamıyorum'' dedi, ''yapamıyorum.''
Pino'nun oyduğu basamaklardan baltaları ve krampon bıçaklarını sıkıca saplayarak ''çıkın'' dedi Mimo.
''Ama kayabilirim.''
Pino kanalın aşağısına doğru seslendi. ''Biz halatı tutarken kaymazsınız. Hele kramponlarınızı yere batırırsanız ve baltaları da sanki konsmaniya çalarken kemanınızın yayını kullandığınız gibi kullanırsanız düşmezsiniz.''
Ona tutkuyla çalmasını söyleyen bu son sözleri onu etkilemiş olacak ki Bayan Napolitano sağ baltasını sıkıca buza sapladı. Yukarıdan bakan Pino baltanın sivri ucunu sağlam bir şekilde buzun içine daldığını duydu. Bay D'Angelo'nun yanına gelip onunla birlikte halata asıldı ve karısına da karın üstü yatmasını, kenardan kanalın aşağısına bakmasını ve hamile kemancı her hareket edip tırmanmaya çalıştığında onlara haber vermesini tembihledi. Diğerleri her defasında yarım metre tırmanmışken kemancı ancak santimlerle ilerleyebiliyordu. Bayan Napolitano yerden neredeyse 4 metre yükseldikten sonra her nasılsa ayakları yerden kesildi ve çığlık atarak düştü. Onu yakalamayı başardılar ve yeniden denemeye ikna edene kadar kemancı kadın öylece sallanarak hüngür hüngür ağladı. Gerilim dolu 35 dakika sonra onu yeniden yukarı balkona çektiler. Madenci lambasının titrek ışığında görünen donmuş giysileri ve yüzüne yapışan buzlu sümüğü onu bir buz cehennemine gidip gelmiş gibi gösteriyordu.
''Bundan nefret ettim'' dedi kadın yere yığılarak. ''Her saniyesinden nefret ettim.''
''Ama işte buradasınız'' dedi Pino gülümseyerek. ''Bunu herkes yapamaz ama siz yaptınız bebeğiniz için.'' Kemancı eldivenini paltosunun altındaki karnına koyarak gözlerini kapadı. Çantaları da yukarı çekmeleri 20 dakikalarını daha aldı. Yanlara astıkları batonlar ve kayaklar yüzünden işleri zorlaşmıştı. 15 dakika sonra da Mimo kraterden yukarı çıktı.
''O kadar da kötü değildi'' dedi Mimo.
''Çocukken işkence görmüşsün herhalde'' dedi Bayan Napolitano.
Pino'nun saati neredeyse 6'yı gösteriyordu. Yakında şafak sökecekti ve Pino onları şafak sökmeden önce Gropera'ya ulaştırmak istiyordu. Herkesi yeniden halata bağladı ve daha da yukarı tırmanmaya başladılar. Saat 6:30'da gökyüzünün doğusunda ilk aydınlanmayı görmeleri gerektiği sırada her yer çektikleri bütün bu çile boyunca olduğundan çok daha fazla kararı verdi. Ay ortadan kaybolmuştu. Pino rüzgarın da artık kuzeyden ve daha güçlü esmeye başladığını hissetti.
Daha hızlı hareket etmeniz dedi, fırtına geliyor.
Ne diye bağırdı Bayan Napoli, buraya mı?
Fırtınalar zaten burada kopar dedi Mimo.
Ama endişelenmeyin, ağabeyim yolu biliyor.
Pino yolu sahiden de biliyordu ve bir saat sonra gün ışığı kuvvetli yağan karın arasından süzüldüğünde bir hayli ilerlemişlerdi. Pino kar yağmasının iyi bir şey olduğuna karar verdi. Bu etrafı kolaça neden gözlerden gizlenmelerine yardım edecekti.
12. ayrımın sonu. Sayfa 119.